Ayrım 21. Büyük Hesaplaşma. Jack DeBrul. Sayfa 197. Uzun zamandan beri arkadaşı olan David Solomon'la tanışmalarından bu yana birbirlerine yorucu ıvır zıvır sorular sorma yarışına girmişlerdi. İkisi de bu sınavlardan müthiş bir keyif alıyorlardı. Solomon bitmek tükenmek bilmeyen araştırma becerilerinden yararlanması fırsatı sunmasından ötürü Mercer'da dillere destan hafızasını zorladığı için. Son soru 3 ay önce Mercer tarafından sorulmuştu ve Solomon'un cevabı bulması bu kadar uzun sürmüştü. 18 Nisan 1906'da San Francisco'da yaşanan depremle ilgili olarak söylenen "Avize tavana dokunmaya çalışıyor, sandalyeler yerde birbirlerinin peşinden gidiyorlardı" cümlesi kimden alıntıdır? Bu Mercer'ın yanıtı ancak belli bir kesim tarafından bilinebilecek sorulardan biriydi ve Solomon'un sorduğu sorunun yanıtının Mary Celeste'in kaptanının Benjamin Briggs olduğunu anımsayamamasının intikamıydı. Mercer'ın soruları sürekli olarak yer bilimleri ve mühendislikle ilgili konulardan gelirken Solomon'unkiler denizcilik hakkındaki bilgiler ve tarihle sınırlıydı. İkisi de kendi seçtikleri alanda uzmanlardı ve dipsiz bir bilgi kuyusundan soru çekebiliyorlardı. David Solomon 2. Dünya Savaşı sırasında ticari gemilerde yeni yetme bir güverte tayfasıyken kendi tabiriyle Locha deliğinden geçip yavaşça yükselmişti. Dipnot, Locha deliği. Geminin baş bodoslamalarının her iki yanında çıpayı içine alabilen ve güverteye açılan demir zincirin geçtiği delik. İngiliz donanmasına hizmet eden subaylar için terfi etmeden önce Locha deliğinden geçti deyimi kullanılır. Fakat 1960'ların başında bir makinenin patlaması bir koluna mal olmuş ve kariyeri kısa sürede sona ermişti. Gemilerdeki çalışma saflarından ayrılmak zorunda kalan Solomon, deneyimini deniz ticareti hukukuna yönlendirmiş ve hukuk fakültesinden mezun olmuştu. O zamandan beri de muazzam rakamların satın alabileceği en müthiş denizcilik avukatlarından biri olmuştu. Miami'deki ofisleri neredeyse 150 ortağıyla gurur duyardı ve kısa süre önce Londra'daki Lloyd's'un gölgesinde açılan yeni uydu ofisi umulandan daha iyi gidiyordu. Tersane işçilerinden kodamanlara kadar geniş bir yelpazeye dağılmış bağlantılarıyla Solomon endüstriyi bu dünyadaki herkesten daha iyi bilirdi. Bu kadar yıldan sonra hala kaybetmediği Brooklyn aksanıyla konuşan Solomon, "Sekreterim mesajını bu sabah iletti," dedi. "İstediğim bilgi şimdi geldi." Bu kadar çabuk elde edebildiğine şaşırdım. Solomon dünyanın silikon çöplerin eline geçmeden önceki halini gerçekten hatırlayan birinin saygısıyla, "Bilgisayarlardan önce nasıl iş yaptığımızı hatırlayamıyorum bile," dedi. "Faturayı kime gönderiyorum?" Mercer kahkaha attı. Solomon araştırmasını sevabına da yapardı ancak Mercer ondan bir iyilik istediğinde bu bilgiyle aynı oranda ilgilenen başka birilerinin daha olduğunu da iyi bilirdi. "FBI'ya yolla, seyahat planlarım hakkında yalan söylediğimi öğrendiğinde Dick Hanna'ya senin ofisinden bir fatura gitmesi fena olmaz. Benim için neyin var?" "Pekala," Solomon duraksadı ve Mercer onun masasının üzerindeki kağıtları düzenlediğini duydu. "Sen sorduğunda Alaska körfezinde 103 gemi varmış. Aralarında Jenny 4'ün de bulunduğu 94'ü özel tekneler ya da balıkçı tekneleri. Ayrıca Alaska Deniz Yolları tarafından işletilen 4 büyük feribot varmış. Yeni boru hattı için kuzeye malzeme taşıyan veya boş olarak güneye dönen Likes Line'a ait 3 konteyner gemisi. Son olarak da Peel adı verilen bir grubun sahibi olduğu Hope adlı bir gemiyle Valdez'deki Alyeska terminaline giden bir gemi." Peel adının geçmesi Mercer'ın irkilmesine yol açtı. "Hope hakkında ne biliyorsun?" "Bir yıl önce satın alınarak sahte araştırma gemisine döndürülen eski bir İngiliz gemisi. Bilimden çok halkla ilişkiler amacına yönelik. Nerede bir ekolojik bir mücadele varsa gemiyi orada bulabilirsin. Yaklaşık 3 haftadır Prince William Boğazı'nda demir atmış vaziyette." Koyu gri gözleri zaferle parlayan Mercer hemen "Yakınlarda oradan ayrılmış mı?" diye sordu. "Üzgünüm ama hayır." Solomon onun umutlarını boşa çıkarmıştı. Büyük miktarlarda sıvı nitrojenin gizlice taşınması için Mercer'ın mantıksal seçimi Peel'ın gemisi olurdu. Ama Valdez'den ayrılmadıysa demek ki o değildi. Peki ya tanker? Ah bir bakayım. Solomon tankerin özelliklerini aradı. İşte Valdez ile Long Beach arasındaki düzenli seferlerinden birini yapan 225 bin tonluk bir süper tankermiş. Petromax Arctica.
Mercer Petromax mı diye onun sözünü kesti.
Max Johnson'la birkaç gün evvel konuştum. Tankerlerini sattığını söyledi. Bitirmeme izin verseydin Valdez'e Arctica adıyla gittiğini fakat önceki gün oradan Southern Cross adıyla yola çıktığını söyleyecektim. Yeni sahipleri New Orleans'da kurulu Southern Coasting and Lightering adlı şirket. Bu SC&L için önemli bir adım.
Ne demek istiyorsun?
Orta ölçekli bir firma. Petromax'in filosunu satın almadan önce sahip oldukları en büyük gemi 14 yaşında 100 tonluk bir tekneydi. Arctica ve kız kardeşleri için 150 milyon dolar saymışlar. Bu onlar için tek bir hamlede Hugo'dan Bentley koleksiyonuna geçmek gibi bir şey.
Satış belgelerini senin firman mı düzenledi?
Hayır, satış Louisiana'da gerçekleştirildi ve duyduğumda biraz kuşkulanıp araştırma yaptım. Başlangıçtan itibaren bir gariplik söz konusu. Petromax o gemileri elden çok kolay çıkartmış. Max'in Petromax'in tanker kolunu kapatmak istediğinin duyulduğu gün South Coasting gelip Max'e istediği 150 milyon dolar için bir çek kesiyor. Ne bir pazarlık ne finansman, hiçbir şey.
Max para için can atıyormuş sanki.
Solomon Yunanlar ya da Japonlar gözlerini kırpmadan bu rakamın çok daha fazlasını verirlerdi. Tanrım, Petromax Pacifica daha yalnızca 6 aylık, yalnızca onun değeri 75 milyon dolar olmalı diye açıkladı.
Olamaz.
Olamaz ya, bir gariplik daha. Southern Coasting anlaşma imzalanır imzalanmaz bütün gemilerin isimlerinin değiştirilmesini talep etmiş. Yalnızca kayıtlarda değil, bizzat gemilerin üzerinde de. Alaska ve Kaliforniya arasında seyreden Arctica'nın adının değiştirilmesi için para verip Valdez'e uçakla bir ekip bile göndermişler.
Ya diğer iki tanker?
Petromax Arabia Basra Körfezi'nde yeni adı Southern Accent, dipnot Güneyli Aksanı ve Petromax Pacifica'da Southern Hospitality, dipnot Güney Konukseverliği adını alacağı Tokyo'da yük boşaltıyor.
Tuhaf ve bunların bana hakikaten hiçbir yararı yok.
Mercer düş kırıklığına uğradığını sesine yansıtmamıştı. Başka bir şey var mı? Arctica Valdez'e 18 saatlik bir gecikmeyle varmış ve kaza geçiren kaptanını helikopterle gemiden Anchorage'a göndermek zorunda kalmışlar.
Tanrım, bunu bana neden baştan söylemedin?
Hey, sen Alaska'da bulunan gemilerin listesini istedin. Bana sebebini söylemedin ki.
Mercer süklüm püklüm özür dilerim dedi.
Bir tankerin rötar yapması sık rastlanan bir olay mıdır?
Çok zor. O canavarlardan birinin saatlik işletim ücreti kabaca 1000 dolar olduğu için sadece yakıt, maaşlar ve sigorta için 18 bin dolarlık bir rakamdan söz ediyoruz. Kayıp nakliye süreleri ve kiralayan şirketlere ödenen gecikme cezaları bunun dışında. Tankerler asla geç kalmazlar. Kaptana ne olduğuna dair bir bilgin var mı?
Hayır, Lloyd'a gönderilen kaza raporunda yalnızca kolunun ön kısmının koptuğu yazılmış. Onun Seattle'da bir uzmana gönderilmesi için ödemeyi Petromax yapıyor.
Mercer bir süre sustu. Arctica'nın Jenny 4 ile randevusuna sıvı nitrojen silindirlerini gizlice götüren gemi olduğuna inanmak istiyor. Ancak bu mantıklı gelmiyordu. Petromax petrol arama çalışmalarında dünya lideriydi. Bir kaçakçılık faaliyetine özellikle de sıvı nitrojen gibi zararsız bir maddenin kaçakçılığına bulaşmazlardı. Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Konağı'nın petrol arama çalışmalarına açılmasından doğan başkaldırı yüzünden zaten Alaska'da zor durumdaydılar ve bunu daha fazla tehlikeye atacak bir şey yapmazlardı.
Mercer en sonunda galiba yanlış yerlere bakıyoruz dedi.
Ne aradığını bana söylersen belki bulabilirim.
Söyleyemem Dave, üzgünüm. Dinle, sen bana nerede aramamam gerektiğini gösterdin. Bu eskiye oranla daha iyi.
Solomon onu sesinden anladığı kötü ruh durumundan kurtarmak amacıyla yine saçma bir soru sordu.
Tamam, kapatmadan önce Birleşik Devletler donanması için orijinal monitörü kim tasarlamıştı?
Mercer hiç tereddüt etmeden çok kolay diye yanıt verdi. John Erickson.
Solomon babacan bir tavırla küfrederken Mercer telefonu kapattı.
Birkaç dakika sonra Jaguar'ını eski jokeyin barının arkasındaki otoparkta duran eski püskü Pontiac'ının yanına çekti. Kendi arabasını kilitlemeden önce bavullarını arkadaşının arabasının arkasına attı. Kemikli elinde neredeyse boşalmış bir içki bardağıyla alışılmış taburesinde oturan ve soluk renkli dudaklarından bir sigara sarkan Harry'nin dışında barda kimseler olmamasına şaşırmıştı Mercer. Harry'nin yanında duran büyük karton kutunun kapağının üzerinden Jack Daniel's şişelerinin kolay tanınan etiketleri dışarıya bakıyorlardı. Az kullanılan mutfaktan içeri girerken "Burada ne halt ediyorsun?" diye sordu.
"İnanmayacaksın." Harry Noel için heyecanlanan bir çocuktan farksızdı. 4 koli JD siparişi verdim ve oteldeki geri zekalılar da getirdiler. Üstelik buraya taşıyabilmem için taksi bile çağırdılar. Birkaç saat sonra bir senelik içkinin parasını ödememe gerek kalmayacak.
Alacağı yanıttan ürken Mercer, koli başına ne alıyorlar diye sordu. Henna faturayı aldığında onu öldürecekti.
Harry Mercer'ın sorusunu "Bilmiyorum, şişesi $100 gibi" diyerek geçiştirip içkisini bitirirken Tiny önüne yenisini koydu. "Tanrı Sam amcayı ve onun dipsiz cebini korusun."
Mercer tereddüt ediyordu. Suitini kullanma teklifini kötüye kullandığı için Harry'e kızabilir veya bu hırsızlığın keyfine ortak olabilirdi.
"Otele döndüğünde bana da birkaç şişe Absolut vodka al ve bu son turun olsun."
Willard'ın yakında Henna'nın ofisini uyaracağından eminim. Ayrıca Tiny için de bir şişe Remy Martin kap. Bittiğini biliyorum.
Tiny ekşi bir suratla "Çok cömertsin" dedi.
Harry'nin kendi içkisini stoklamasının benim işimi nasıl etkileyeceğinden haberin var mı senin?
Mercer zencefilli gazozlara iki misli fiyat iste. Yine de gelir diye şakalaştı. Paul, bir iyiliğe ihtiyacım var.
Mercer'ın son sözlerindeki ciddiyeti kavrayan Tiny anında cevap verdi. Söyle.
Havaalanına gitmek için bir araba lazım ve senin arabanı birkaç gün saklamanı istiyorum.
Harry sarhoşluğuna rağmen Mercer'ın sesindeki titreşimi algılamıştı.
Neler oluyor? Dün gece evime girip ateş açan rezillerle ilgili bir ipucu buldum.
Olayla FBI'ın ilgilendiğini sanıyordum.
Mercer Harry'e sert bir bakış attı. Bu konu onları aşar. Kerikov döndü. Harry bu bilgiyi sindirirken konuşmadı. Kopan bacağında sahte bir spazm olduğunu hissetti. Sovyet planı Vulcan'ın yaratılışı onun bacağına mal olmuştu ve bu acı sonucun sorumlusu planın kontrolünü elinde bulunduran Kerikov'du. Tiny Mercer'la Harry'nin arasında neler geçtiğini anlamamıştı. Kerikov'un hangi kötücül gücü temsil ettiğini de bilmiyordu. Ne var ki Mercer ve Harry gayet iyi biliyorlardı. Kerikov'un tekrar ortaya çıkma olasılığı üzerinde sık sık tartışmışlardı ve bu olasılık şimdi gerçekleşiyordu. Harry'nin kopuk bacağı yine kasıldı, bacağı hakikaten oradaymışçasına hissedebiliyordu kasılmayı.
Sence intikam peşinde midir?
Mercer başını salladı.
Bu işin içinde çok başka işler de var ve ben bir çapraz ateşe maruz kalıp ölürsem orospu çocuğunun tek bir damla gözyaşı bile dökmeyeceğinden eminim.
Harry manalı bir tavırla "Tesadüf olamaz" dedi.
Hayır ama kader olabilir. Son defa Kerikov'a meydan okuduğunda Amerika Birleşik Devletleri neredeyse bir iç savaşa sürükleniyordu. Bu sefer olacaklardan gerçekten korkuyordu Mercer.
Tiny, sen onu havaalanına götür. Bara ben göz kulak olurum.
Harry'nin bu tür bir cümle kurması genelde karşılıklı espriler yapılmasını gerektirirdi. Ancak Tiny hiçbir yorum yapmadan öndüğünü çıkarıp tezgahın üzerine atmıştı. Paul Gordon'ın giderek küçülen bedeninin peşine takılan Mercer arka kapıdan çıkmak üzereyken Harry'e döndü.
Eğer dönmezsem lütfen kendine dikkat et, olur mu? Kerikov senin de kim olduğunu biliyor.
Eğer dönmezsen kendimi öldürüp Kerikov'u beni öldürme zahmetinden kurtarabilirim.
Harry bir an içkisine bakıp başını kaldırdığında gözlerinde yoğun bir duygusallık vardı.
Kendine dikkat et Philip.
Harry tanışmalarından beri ilk kez ona ilk ismiyle hitap etmişti ve bu kulağa son bir vedalaşma gibi geldiği için Mercer durup arkadaşının gözlerinin içine baktı. Belli belirsiz başını salladı. Prens William Boğazı. Yarrowen Company tarafından 1964 yılında Kraliyet Donanması için Hecla sınıfı bir araştırma gemisi olarak inşa edilen Hope, banyo küvetinde yüzdürülecek bir oyuncağı anımsatmasına neden olan cart renkli kat kat sarı boyanın altında bile nadir askeri çizgilerini korumuştu. Düz provası yön değiştiren dalgalarla neredeyse düz bir açı oluşturarak yol alıyordu gemi ve pupası da aynen provası gibi düzdü. Uzunluğu 70 metreydi. Ana güvertesinin 1/3'ü 3 katlı bir alt güverteyle desteklenmişti. Kare bacası ortasından yükseliyordu. Kıç güvertesinde bir helikopter pisti ve kaptan köprüsünün altında da gemiye ait 2 adet sarı Range Rover'a ev sahipliği yapan bir garaj mevcuttu. Öne çevrilmiş 10 tonluk bir vinç araçları kıyıya çıkarmaya veya kıyıdan gemiye çekmeye hazırdı. 123 kişilik mürettebatı barındırma kapasitesine sahip Hope'da Peel'ın 22 kişilik ekibi ve zaman zaman onlara eşlik eden ve sayıları 60'ı bulan konuklar için fazlasıyla yer vardı. 32 bin kilometrelik benziniyle Hope dünyanın her köşesine yol alarak çevreye verilen zararlara dikkat çekilmesini sağlıyordu. Hızlı bir gemi değildi, saatte en fazla 24 kilometre yol alabiliyordu. Ancak Alabanda'dan Alabanda'ya çalışan baş pervanesi manevra gücünü arttırıyordu. 3 adet Paxman Ventura V12 turbo dizel makine ve takviye edilmiş gövdesi geminin kalın buz katmanları arasında güvenle seyretmesine olanak sağlıyordu. Peel onu satın aldığında iç özelliklerinde çok az değişiklik yapmışlar, 2 laboratuvarı, fotoğraf stüdyosunu ve büyük yük ambarlarını yerlerinde bırakmışlardı. Bütün bölmeler ve koridorlar deniz mavisi halılarla kaplanmış, kullanışlı gri duvarları da pastel mor ve krem renklere boyanmıştı. İç mekanların büyük bir bölümü posterlerle donatılmıştı. Resimlerdeki tema birbirlerinin benzerleriydi. Yağmur ormanlarını, denizleri ve soyları tehlikede olan türleri kurtarma ricaları. Havayı mahveden endüstriyel kaynaklı kirliliğin rahatsız edici görüntüleriyle birlikte en fazla resmedilen hayvanlar arasında pandalarla balinalar yer alıyorlardı. En fazla çağrışımı yapan fotoğraf yemek salonunun onur konuğuydu ve Peel tarafından kampanyalarında kullanılıyordu. Bu fotoğraf üzerinde yırtık pırtık bir şorttan başka bir şey olmayan 6 yaşında Güney Amerikalı bir kızılderili çocuğunu gösteriyordu. Çocuğun arkasında dumanları tüten bir alev duvarı göğe yükselirken yangın Brezilya'daki yağmur ormanlarını tüketiyordu. Oğlan sürücüsünün yüzü soğanı andıran bir gaz maskesinin ardına gizlenmiş, üzerine doğru gelen dev buldozere ciddi bakışlarla bakıyordu. Sözlere gerek yoktu. Hope 5 metre su çektiği için Valdez ya da civarındaki rıhtımlardan birine bağlanması imkansızdı. Kıyının birkaç yüz metre açığında demirlemişti ve körfezin karşısındaki petrol terminaline girip çıkan tankerlerin sürekli hareketi dışında oradaki en büyük gemiydi. Boğaza vardığından beri kıyı şeridine sadece bir kere Range Rover'ların kaldırılıp kıyıdaki feribot terminaline indirilebilmeleri amacıyla yaklaşmıştı. Geminin kıyının uzağında kalan konumu, Jan Verhoeven'a konuğunun örgüte özel sarı renkli Zodiac'la gemiye getirilmesini gözlemleme fırsatı sunmuştu. Güneşin parlaklığına rağmen hava buz gibiydi. Alaska'yı avucunun içine alan Arktik cephe hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece altına düşmesine yol açmıştı. Yerel halk bunun çeyrek yüzyıldır görülen en soğuk kış olduğunu söylüyordu ve henüz Ekim ayındaydılar. Zodiac'taki iki gemi çalışanı boğazda esen dondurucu rüzgarın karşısında kamburlarını çıkartmışlar, muşamba yağmurluklarını başlarının üzerine kadar çekmişlerdi. Fakat yolcularının havayla pek de ilgileniyormuş gibi bir hali yoktu. Şişme botun ortasında omuzlarını kaldırmış, gülleyi andıran başını dikmiş sabırla oturuyordu. Vücut ısısını korumak amacıyla şapka giymek gibi bir önlem bile almamıştı. Feuerhoff'un asker tıraşlı saçlarındaki sert, gümüşü kılları kolayca seçebiliyordu. Jan Feuerhoff'un da doğa koşullarıyla defalarca bu şekilde karşı karşıya kalmış, ona yakın olma duygusunu tatmak istemişti. Ama bu adam doğanın lezzetini tatmaya değil doğaya hükmetmeye gelmişti. Bu mesafeden bile adamın kibrini görebiliyordu. Adamın doğaya karşı hiçbir şey hissetmiyormuş gibi bir görüntüsü vardı. Ne onun yumuşak öpücüklerine ne de acımasız işkencelerine. Sanki soğuğu küçümsüyordu. Feuerhoff'un midesinde bir nefret dalgasının yükselmeye başladığını ve için için köpürüp dalgalandığını hissediyordu. İlk anılarının oluşmaya başladığı dönemlerden bu yana Jan ana vatanı Hollanda'nın şehirlerinin, yollarının ve insan elinden çıkma kanallarının değil, daima dünyanın, doğal dünyanın, rüzgar, deniz ve karadan oluşan o dünyanın etrafında olmasından hoşlanmıştı. Daha çocukken saatlerce arka bahçelerinin üzerinde birbirleriyle etkileşerek akıp giden bulutları seyrederek kendinden geçerdi. Üzerinde yaşadığı topraktan daha mükemmel bir şey olamayacağını düşünürdü. Bütün bunların birer yalandan ibaret olduğunu anladığında 10 yaşındaydı. Ülkesinin tamamının daha küçük yaşlarında gördüğü her şeyin Kuzey Denizi'nden çalınan topraklar üzerine inşa edildiğini öğrenmişti. Öğretmenleri gururla ülkelerinin geri alındığını açıklamışlardı. Bir zamanlar bereketli olan deniz tabanının kurutularak ekip biçilebilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kıyı şeridi boyunca toprak, bent ve barajlar inşa edilmişti. Öğretmeni bunun insan dehası ve azminin mucizesi olduğunu söylemişti. Genç Jan Hollanda'nın yaratılışını önceden planlanmış bir hırsızlık olarak görüyordu. Öncelikle talepte bulunma hakkınız olmayan bir şey üzerinde nasıl hak iddia edebilirdiniz? 10 yaşında en büyük mühendislik harikalarından birinin aslında salt insanoğlunun hırsları yüzünden el değmemiş bir bölgenin talan edilmesinden öte bir şey olmadığını kavramıştı. O Hollandalıların bunları yapmaya hakları olmadığını düşünüyordu. Onlara engel olabilmek için doğanın elinden hiçbir şey gelmeyeceğini, insanoğlu onu zorla ele geçirmeye başladığında dengesini koruyamayacağını fark etmişti. O gün, o anda hayatını, dengeleri doğa lehine değiştirmeye, insanlığın dünyayı yok etmeye duyduğu bitip tükenmek bilmeyen açlığını durdurmaya adamıştı. Henüz Avrupa'yı kasıp kavuran yeşil harekete katılamayacak kadar gençti. Ancak 80'li yılların başlarında üniversiteye giderken bir yandan sıklıkla sert boykotlar ve gösteriler düzenleyerek faal olarak eylemlerde yer alırken bir yandan da çevresel çalışmalarda uzmanlaşmıştı. Gençliğinin altın çağı polisle çatışmalarla, gözyaşı bombalarıyla gerçekleştirilen saldırılar, gecenin geç saatlerinde yapılan tartışmalar ve yeraltı gazeteleriyle dolmuştu. Doktorasına devam etmesinin nedeni başka etkenlerden çok değişiklik isteyen öğrencilerle birlikte olabilmekti. Doktorasını aldıktan sonra ders vereceğine, şiddetle armağanlanan çevresel aktivizmi yorumlayacağına kesinlikle kuşku yoktu. Hararetle savunduğu davası Avrupa'nın liberal görüşe sahip akademik çevrelerinin gözlerinde bile fazlasıyla radikalleşmeye başladığı için 4 sene önce akademisyenlikten uzaklaştırılmış, ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu olay doğruca Peel'ın oluşumuna yol açtığı için sert bir şekilde eleştirilmesi artık canını sıkmıyordu. Hala ders veriyor olsaydı eğer, bugün dünyanın en faal çevre grubu olarak Greenpeace'i gölgede bırakan organizasyonun başında olamazdı. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 207.